İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Serdar Hocam, Serdar Hocam ve Akın Hocam'la birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Buyurun hocam.
Estağfurullah. Şimdi hücrede o küçük dünyasında çok büyük olaylar olduğuna şahit olduk. Bütün her şey, proteinler, DNA'lar, yağlar, şekerler, bunların üretilmesi, bunlardan zincirler oluşturması, yağlardan, şekerlerden. Bunlar için çok büyük mucizeler olduğuna şahit olduk. Öncelikle bir organel olması gerektiğini, yapı taşları için özel kapılar olması gerektiğini, taşıyıcı proteinler olması gerektiğini, ufak molekülleri taşıyan ve bunları ekleyen enzimler olması ve son ürünlerinde ilgi yerleri taşınıp ayrıca monte edilmesi için ayrı ayrı proteinler olması gerektiğini gördük. Ve bunlardaki eksikler de hastalıklara sebep oluyor. Gelişme değil inşallah. Şimdi şekerle ilgili bir biraz daha detaylı bilgi bakalım nasıl oluyor bu. Öncelikle şeker zincirleri var. Karbonhidrat zincirleri deniyor bunlara. Şeker moleküllerinin, çeşitli şeker moleküllerinin özel bağlarla uçuşa eklenmesiyle oluyor bunlar. Özellikle hücrede yine bir organelde, endoplazmik retikulum adlı organelde bu gerçekleşiyor. Bu organelin varlığı şart. Bunun için enzimler gerekiyor. Şeker moleküllerini ekleyen. Bunlarda da özel maddeler gerekli. Yine enzimlerin aktif olabilmesi için manganez gibi. Bu manganezin oraya gelene kadar da çok sayıda enzim, protein, taşıyıcı protein olması şart. Onları da gördük. Yine bunların da olmaması halinde hastalıklar olduğunu gördük. Dolayısıyla kopmaz bir şekilde vücudun çok çeşitli yerleri birbirine bağlı ve hayatın devamı için bunlar şart. Peki şekerde neler oluyor? Bu resim. İşte yine endoplazmik retikulum organelinin zarı. Bu şeker molekül zincirleri çok çeşitli amaçlarda kullanılabiliyor. Mesela hücre zarında dış yüzeyinde zincirler bırakılıyor ki bunlar mesela ozmotik basınca şey yapıyor, destek sağlıyor veya bazı alıcıların bir kısmında yer alıyor. Çeşitli proteinleri ekleniyor. Çok özel görevleri var şeker moleküllerinin ve çok sayıda çok çeşitli üretiliyor bunlar. Bu zincirlerin oluşturulabilmesi için öncelikle şekerlerin taşınması gerekiyor. Bunlar işte çeşitli taşıyıcı proteinli taşıyıcı yapılar var. Onlarla oluyor. Zaten bu taşıyıcı yapıların da varlığı büyük bir mucize. Onlar için de apayrı sistemler var. Böyle zincirleme şekilde olay devam ediyor. Onlar endoplazmik retikulumda özel bir tutan bir molekül var. Dolikol adlı. Bu moleküle monte ediliyor. Yine manganezin kullandığı şeker transfer eden enzimlerce. Zincirler oluşturuluyor. Başta bu endoplazmik retikulum organın dış yüzüne doğru bakılıyor. Bakıyor bu zincir. Daha sonra içeri çevriliyor. İçeri çevrildikten sonra yine devam ediyor bu şeker ekleme olayları. Ve neticede bir şeker dizisi oluşturuluyor. Ondan sonra da bu buradan da ilgili yapıya veriliyor. Mesela ne demiştik? Şeker zincirlerin çeşitli proteinlere eklenmesi diye bir durum söz konusu. Uzun bir uğraş neticesinde tıpkı fabrikalardaki üretim bantlarında üretilmesi gibi bu şeker zincirlerinin ve dolikol adlı yapıya yapıştırılması gibi taşındıktan sonra bu başka proteine yapıştırılıyor. Onun için ayrı bir enzim gerekli. Özel bir aminosit var. O aminosit tutturuluyor. Daha sonra da bu protein beraberinde olduğu şeker molekülüyle beraber bir yolculuğa çıkıyor. Yine taşıyıcı proteinlerin olduğu ve hücre zarlarında ilgili yerlerine monte ediliyor. Çok özel bir şekilde. Ve bu monte işleminde de yine çok özel kompleksler görebiliyor. Mesela translokon, tim, tom gibi çeşitli özel hücre zarına proteinleri monte eden özel kompleksler var. Protein kompleksleri bunlar. Çok sayıda proteini yer aldı. Onlar özel olarak ilgili kıvrım yerlerinden proteinleri kıvırarak zara monte ediyor. Dolayısıyla her aşamasında bir mucize var burada. Çünkü bunların olmadığı durumda ne oluyor? Kesinlikle hayat devam etmiyor. Ve bu yapıların en küçük bir parçası dahi tesadüfen olamıyor. Ve bu sürekli hücre içinde gerçekleşen bir olay. Allah'ın bir sanatı inşallah.
İnşallah. Şimdi bu sistemlerin varlığı Allah'ın sonsuz aklının tecellisi inşallah, değil mi? Sonsuz sanatının. Evrimcilerin bunlardan hiç haberi yok. Genelde zaten Darwinistler süper bilgisiz oluyorlar. gerçekten yani sırf gerçekleri çarpıtma aşamaları tamam, demagoji vesaire var da bir de bilgisizlikleri de had derecede. Yani izahları böyle akla ziyan izahları oluyor böyle komik derecede. Şimdi bunlardan bir tane örnek verelim. Bakın insanın güya sözde evrimini bir evrimci nasıl açıklıyor? Neler diyor? Açıklayamıyor da yani neler ortaya atıyor, neler atıyor?
Taktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet basit.
Başa alalım mı? Bazı kısmı duymuyor.
Aslan gibi hayvanlar. Hatta fakat ağaç oradan kalktığı zaman bunlar hapı yutuyor. Sebebi gayet basit. Sağ anda aslan gibi hayvanlarmış. Aslan demiyor da o zaman aslan benzeri aynı nişi doğuran biyolojik hayvanlar yaşıyorlar. Şimdi sizin bu aslandan kaçmanız lazım. Ama kaçacak ağaç yok ortada. O zaman sizin aslanın geldiğini görmeniz lazım. Değil mi? Bu zor. Daha kolay. Otlar. Değil mi? Otlar buraya kadar. Ayağa kalktınız mı? Bunlar serbest. İlerler hepsi...
Yani tam bir kepazelik.
Aslında şey komik gibi.
Evet. Böyle,
tiyatrocu gibi biliyorum.
Olacak o kadar da falan. Yani çok rahat böyle. Şimdi ne diyor? Diyor ki... yani burada güya maymun hani insan haline dönüştüğünü otların altında ayağa kalkan bir maymunla açıklıyor. İki ayaklılığa geçti gibi. Ya bu böyle yani korkunç, bir çocuk bile söylemez bunu. Çünkü bir kere yani evrim zaten hiç olmadı da yapıları tamamen farklı. İki ayaklılık, dört ayaklılık bakışından bakalım sadece. Bu iddianın saçmalığına. Bir kere iki ayaklılıkla dört ayaklılık arasında muazzam bir fark var. Bütün iskelet yapıları, denge organları dolayısıyla binlerce gen ve binlerce protein birbirinden farklı iki yapı arasında. Örneğin bunun örnekte olduğu gibi maymunla insanı ele alalım. Maymun değil mi? Zorlanmadıkça iki ayağı üzerinde kalkabiliyor maymunlar ama dört ayağını kullanır. Ön kolları uzundur genellikle maymunun yapısında. Arka ayakları daha kısadır ve onların üzerinde dört ayaklıkla yürür. Çünkü dört ayaklık aslında etkinlik olarak daha etkindir iki ayaklıktan. Daha hızlı. Mesela bir çita 125 kilometre hızla koşabiliyor. İnsanın hızı bellidir işte 30 kilometre hızla koşabilir en fazla bir insan. Ayrıca maymunlar tabii o kadar etkili ki ağaçtan ağaca atlayabiliyorlar. Çünkü bütün iskelet yapıları ona göre elleri ve ayakları dallara tutunacak şekilde yaratılmış. Bütün iskelet sistemi farklı. Nasıl farklı? Öne eğik olarak dört uzvunda kullanarak yürüyebilecek şekilde farklı yaratılmış. Ve bu binlerce genlik bir farklılık meydana getiriyor. Bütün omurga yapısı, leğen kemiğinin omurgaya olan açısı, bütün iskelet sistemi, kolları ve ayaklarının oranları, ondan sonra denge organı hepsi birbirinden farklı. Mesela insan hiçbir zaman dört ayağı üzerinde yürüyemez. Dört ayaklılıkla iki ayak arasında geçiş de olamayacağını hatta Darwinist bilim adamları ortaya koydular. Yaptıkları çalışmalar, Robin Crampton diye bir İngiliz var mesela, anatomist. Onun yaptığı çalışmalarda karma bir yürüyüşün, yani iki zaman zaman iki ayak, zaman zaman dört ayak üzerindeki karma bir yürüyüşün enerji tüketimini çok fazla, %40-50 de fazla arttıracağı ve bu da tabii yani insan ve herhangi bir canlı enerjisinin %40-50'sini yürümeye harcarsa zaten hayatta kalamaz böyle bir şekilde. Yürümekten başka hiçbir şey enerji harcayamaz o zaman. Karma yürüyüşün mümkün olmadığı ortaya kondu. Kaldı ki daha başka gözlemler ve araştırmalar da var. Mesela maymunlar, şempanzeler, Australopithecus, Homo habilis hepsinin yarım daire kanalları vardır iç kulakta. Denge organlarıdır bunlar. Üçü birbirine dik açılı olan üç tane yarım daire kanalı size uzaya göre hangi durumda olduğunuzu ortaya koyan bir yapılanmadır bu. Yani dik misiniz, boynunuzun vücudunuza yüzün başın yere oranı, yere doğru eğimi vesaire bunları ortaya koyan bir yapıdır. Yarım daire kanalları. Australopithecus, maymunlar, günümüzdeki maymunlar, Homo habilis denen yapıların hepsinin yarım daire kanallarının aynı açıyla olduğu. Bunun yanında Homo erectus ve insanın, Homo erectus da soyu tükenmiş bir insan ırkı, daha önce yaşamış olan mükemmel bir insan. Bunların hepsinin de maymunlardan ve Australopithecus'tan ve Homo habilis'ten tamamen farklı bir açıya sahip olduğu, insanın açısına sahip olduğu görüldü. Yani her bakımdan yapı farklı. Ve bunlar binlerce gen tarafından kontrol ediliyor. İç kulaktaki denge organlarını, beyin sapındaki denge organlarını kontrol eden omurganın yapısı o leğen kemiğinin yapısı, bütün iskelet sisteminin yapısı binlerce gen demektir bu. Böyle Celal Şengör'ün yaptığı gibi böyle önce yere çömelip sonra ayağa kalkmak falan filan gibi zırva değil bunlar yani. Burada Celal Şengör'ün hiç genetik bilmediğini anlıyoruz. Hiç anatomi bilmediğini anlıyoruz. Hiçbir şekilde biyoloji bilmediğini anlıyoruz. Moleküler biyoloji bilmediğini anlıyoruz. Daha doğrusu hiçbir şey bilmediğini anlıyoruz açıkçası. Yani süper bilgisiz, süper cahilce izahlar bunlar.
Orada bir de Serhat Hocam, Lamarck'ın iddiası aslında o. Yani ta Lamarck zamanından kalma bir iddiayı maymunla insanın güya geçişine uyarlamış bir açıklama bu. Yani Lamarck'ın şöyle bir iddiası vardı. İşte bir canlı eğer işte ömrü boyunca bir özelliği kazanıyorsa onu bir sonraki nesle kanla aktarır diye bir iddiası vardı. Tabii çok ilkeldi o zaman bilim düzeyi. Yoksa böyle bir şey normal şu anda söylenebilecek bir şey değil yani bu. Hatta çok ünlüdür yani işte ceylanların, işte geyiklerin, o tarz canlıların ağaçlara uzanırken belli bir süre sonra uzaya uzaya boynu zürafa olmuştur gibi bir iddiası vardı. Şimdi aslında evrim teorisi de, Darwin de evrim teorisini bu iddiaların olduğu bilim düzeyinde attı ama sonradan DNA keşfedildi. Yani bakıldı ki bir canlı ne özellik kazanırsa kazansın hiç fark etmez. Yani bir maymunu siz alın, ömrü boyunca dik durmasını sağlayın. Hani böyle işte üzerine cihazlar takın, işte ne yaparsanız yapın hani ömrü boyunca dik duracak şekilde bir yaşam geçirsin. Onun yavrusu yine dört ayaklı doğuyor. Siz onu öyle tutunca o DNA'sına belli bir süre sonra işlenmeye mi başlıyor? Yani bunu daha DNA'nın D'sini bilen, yani böyle daha biyolojide birinci sınıfı okuyan veya hatta lisede bile artık bunlar öğretiliyor. DNA hakkında çok ufak bilgisi olan bir insan dahi bunun mümkün olmadığını kesin olarak bilir. Sizin mesela o maymunun dik yürümesi için DNA'sında muazzam bir değişiklik olması lazım ve çok ince hesap ve ayarlarla bunu insan yapamıyor. Sen diyorsun ki bunu maymun ayağa kalktı, baktı çok iyi, o sırada da tam böyle tesadüf dedi, madem sen bunu beğendin, ben sana bir mutasyon isabet ettireyim, genetik yapını ona göre ayarlatayım. Bir mutasyon isabet etti, bir baktı maymun böyle bütün kemik yapısı birden değişti. Yani evrimciler imkansıza inanıyorlar. Ya bunlar normal masallarda olmaz. Ya masalda olsa hani böyle böyle hani bu kadar da masal olur mu dersin yani. Masalda olsa dahi şaşırırsın. Evrimciler bu olayların gerçekte olduğunu iddia edecek kadar ileri gidiyorlar. Ya öyle bir şey olmaz. Maymun da insan da ayrı ayrı yaratılmış. Bilimsel olarak bizim vardığımız sonuç, bilim adamı, insanların vardığı sonuç bu Allah'ın izniyle. O da Allah'ın yarattığını gösteriyor inşallah.
Tabii arada zaten yani buna gerek bile yok ama ara geçiş formu yok işte zaten bitti. Evet. Yani maymun maymun olarak yaratılmış, insan insan olarak yaratılmış, aslan aslan olarak yaratılmış. Mesela diyor ya orada aslansı canlılar falan filan. Hikaye. Yani mükemmel 80 milyon yıllık aslan fosilleri var hocamızın kitaplarında da basılı bunlar. Ve çok detaylı olarak günümüz aslandakinin milimetresi milimetresine aynı. Evet, milyonlarca yıl önce nasılsa aslan şimdi de tıpatıp aynısı. Ve birden bütün canlılar birdenbire ve eksiksiz ve mükemmel şekilleriyle ortaya çıkıyorlar. Ve milyonlarca yıl boyunca hiç değişmiyorlar. Zaten bitti yani, bu evrim evrim olmadığını gösterir. Yani şimdi biz Celal Şengör'e sorsak. Desek ki sen işte hayatın boyunca 4 ayak üstünde yürürsen senin çocukların ve torunların 4 ayak üzerinde mi yürüyecek diye. Güler kendisi değil mi? Ya aslında kendini anlattığına kendi de inanmıyor. Konu bu zaten. Yani bu bir pagan rahipliği, pagan dinini savunmak adına bir insanın ne durumlara düştüğünü gösteriyor. Yok göre çemilerek, sıçrayarak böyle sempatik hareketler yaparak orada böyle falan filan gençleri almış karşısına, herkesi güldürerek böyle bu saçma sapan pagan dini savunulamaz, ayakta tutulamaz. Yani derminizin bitti bir ceset. O cesedi tutup ayağa kaldırmanın bir manası yok. Ceset cesetti. Zaten kopmuş bir ceset haline geldi. Şimdi süpürme zamanı bunu.
İnşallah.
İnşallah.
Küçükken böyle TRT'de Adile Naşit diye bir şey olurdu, programı olurdu. İşte çocukların uyku zamanında masal anlatırdı. Ondan sonra kuzucukların falan. Böyle bir hikaye anlatırdı ama o zaman dahi biz bilirdik yani. O gerçek olmayan bir şeyi anlatırdı. Ve üstü bundan da anlaşılırdı o. Şimdi burada çok şaşırtıcı olan şey o mertebeye bile erişemiyor. Yani bizim o çocuk aklımızda anladığımız o Adile Naşit hikayeleri gerçek olmadığını bilirdik. Bunda öyle bir durum bile yok. Yani Celal Şengör görmüş mü yani öyle bir durumu? Yani işte aslan işte ne aslana benziyor ne bir şeye benziyor. O zaman otlar böyleydi de ayağa kalkınca şempanze işte dik durdu, ondan sonraki yaşamı öyle devam etti, çocuklarında bu böyle gitti. Bunların her birinin tutarsız olduğunu anlattın. Yani bu biyolojik açıdan mantıksız, genetik açısından mantıksız, her türlü akıl fikir açısından mantıksız bir iddia. Peki böyle gerçekmiş gibi anlatma üslubu nereden çıkıyor o zaman? Yani bu çok şaşırtıcı bir şey. Hiçbir veriye dayanmıyor. Hiçbir gerçek bilgiye dayanmıyor. Yani benzeri hiçbir olay görmemişti. Bunun gerçekmiş gibi nasıl anlatır? Bunu neye dayanarak anlatır? İşte bu Kur'an'ın bir mucizesi. Kur'an'da diyor, Allah buyuruyor, onlar zan ve tahmin, konu şeytanı Allah'a sınır. Onlar zan ve tahminle yalan söylerler diyor.
Evet.
Burada tamamen o ayetin bir mucizesi söz konusu. Çünkü evet, mümkün değil böyle bir olay gerçekleşmez. Tamamen yalan, tamamen hayal bir mahsulü olan bir olayı gerçekmiş gibi, o an görüyormuş gibi anlatıyor. Ve elinde tek bir bilgi yok. Böyle bir durum hakikaten çok şaşırtıcı.
Yani bu bu kadar saçmalamaları bir mucize hakikaten, ama hocamın dediği gibi bu bir Kur'an mucizesi. Başka bir ayette de Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sığınırım. Bunu ona diyor, saçma akıllarım emrediyor diyor. Yani bir saçma sapan bir akıl var yani, böyle saçmalık düzeyinde yani. Tam saçmalamak, saçmaladığına inanmış görünmek, değil mi? Hatta bu saçmalığa Allah'ın dilemesiyle 20. yüzyılda dünya çapında inanıldı. Ya bu da bir mucize, ayrı zamanın evet, mucizesi hakikaten. Yani dünya çapında Darwinizm hakim oldu Allah'ın dilemesiyle, o da tabii inşallah. Bu kadar saçma sapan, böyle akla ziyan bir iddia olmasına rağmen dünya çapında hakim oldu. Şimdi zamanı geldi. Allah Hazreti Mehdi'yi vesile kılarak, Hazreti Mehdi'yi gönderdi inşallah, Hazreti İsa'yı gönderdi. Onların vesilesiyle bunu kaldırıyor.
İnşallah. İnşallah. Başka bir ayette de şeytan Allah'a sınırım. Onlar bilgisizliğin kuşatması içindedirler ve habersizdirler şeklinde buyuruyor Allah'ım yani. Şimdi gerçekten bakıyoruz doktor hocam, biraz önce anlattığın gibi gerçekten bilmiyorlar. Yani en ufak bilgisi olan, biyolojiyle veyahut da DNA ile, mikrobiyolojiyle en ufak bilgisi olan bir insan şunları anlatmaz. Ki yani Celal Şengör'ün çok daha değişik de iddiaları var yani işte.
Tabii dinozorları ara geçiş formu diyor, oksitlenmiş, evet, oksijen yoktu diyor. Hepsi evet, yanlış bunların. Tepeden onları da anlatılır bize, değil mi? Evet. Spermlerin diyor çok sayıda olması diyor, evrimin delili diyor. Yani hiçbir şey bilmiyor.
Evet.
Ne embriyoloji biliyor, ne işte genetik biliyor, ne paleontoloji biliyor. Ha bu kadar bilgisizlikle çıkıp da pagan rahipliği yapması, zaten pagan rahipliği yaptı yani. Ben o üniversitede nasıl ona anlattırıyorlar bunları? Çünkü üniversite pagan rahiplerinin yeri değildir. Pagan rahipleri çıksın, nerede konuşursa konuşsun, ama üniversitelerde akademik, bilgili, bilimsel bulguları objektif olarak anlatan insanların yeridir üniversiteler. Değil mi? Böyle olması gerekir. Yani bilim bakar, objektif olarak bulguları toplar, deneylerden ve gözlemlerden gelen, ve bunları insanlara aktarır. Biz baktığımız zaman bütün bulgulara, deneylerden gelen gözlemlerden ve deneylerden gelen sonuçlara bilimin Allah'ın yaratmasına götürdüğünü görüyoruz. Çok net bir şekilde bir yaratıcının varlığını işaret ediyor her şey, ama doğadaki. Nereye baksak yani, kuantum düzeyinden, paleontolojiden, genetiğe, moleküler biyolojiden, astronomiye, fiziğe kadar her şey Allah'ın yarattığını ispatlıyor. O zaman bilim adamı bunu kabul etmek zorundadır. Bilim Allah'a reddetmek, inkar etmek için yola çıkamaz. Bu materyalist felsefedir. Onun yeri de üniversite falan değildir.
İnşallah.
İnşallah.
Bir konu vardı. İki alabilir miyiz acaba? Şimdi hücrede çok büyük hakikaten mucizeler var. Mesela bizim vücudumuzda çok sayıda toksik madde üretiliyor. Ondan sonra ilaçlar alıyoruz. Böyle çeşitli böyle vücuttan atılması gereken birikmiş maddeler oluyor. Allah çok muazzam bir sistem yaratmış bizim özellikle karaciğer hücrelerimizde. Bunlar P450 enzim grupları. Şimdi bu hani kimyasal işlemlerin ne kadar detaylı bir şekilde kontrol altında tutulması açısından güzel bir örnek. Şöyle ki bu enzimin yaptığı tek bir şey var. O moleküllere bir oksijen atomu eklemesi. Oksijen atomu eklemesiyle beraber o yapı suda çözünebilir hale geliyor. Ve böbreklerden atılabiliyor. Şimdi çok ilginç bir durum var. Mesela bizim vücudumuzun içinde bir kimyasal bir sistem var. Kimyasal bir fabrika gibi, ama çok muazzam bir fabrika. Çok çeşitli ürünler üretiliyor. Bunları atılması gerekenlere atılmasına yardımcı oluyor. Ama bunun dışında mesela bizim vücudumuzda hiç olmayan maddeler, yani ilaçlarla aldığımız maddeler, atılması gereken maddeler, vücudun yabancı olduğu maddelere karşı da Allah özel bir sistem yaratmış. Yüzlerce böyle enzim sanki böyle maddeler olacağını bilircesine bu maddeler değişiklik yapıp atabiliyor. Yani bu benzeri savunma sistemi hücrelerinde var. Kendi hücrelerimize tamamen yabancı hücrelerin bilgisi adeta kodlanmış bizim hücrelerimizde. Burada da kimyasal anlamda böyle bir sistem Allah yaratmış. Çok özel enzimler atılması gereken maddeleri gerekli değişiği yapacak şekilde özel bilgiye sahipler. Şimdi bununla alakalı bir şekil göreceğiz. Bu enzim bunu yaparken de tek başına da yapamıyor. Başka maddelere ihtiyacı var. Özel bir maddeden elektron alması gerekiyor. Yani elektronu taşıyan özel bir madde var. Onun varlığı şart. Ondan sonra o maddeyi kullanarak ve hidrojeni kullanarak bir oksijeni işte şeye veriyor, o maddeye veriyor. Çözülmesi gereken madde. Diğerini de suya çeviriyor. Dolayısıyla burada muazzam bir sistem var. Ve yani tek neticede hedefler nedir? Tek oksijenin atanması. Ama yapıya bakıyoruz, yapı muazzam kompleks. Yani bu P450 enzimleri sadece tek oksijene nazaran çok çok kompleks. Elektron taşıyan sistem de tek elektron taşıyan sisteme göre de muazzam kompleks. Ve bunlar ortaklaşa çalışıyorlar. İşbirliği halinde çalışıyorlar. Yani bir savaşma hali de yok. Ve neticede karaciğerlerimizde bu her gün, her saniye olup bizi hastalıklardan, ölümden kurtaran bir yapıya kavuşuyoruz.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi bir ayet var inşallah. İsra suresi 64. ayet. Şeytanın yaptıklarıyla ilgili. İnşallah şeytan Allah'a sınırım. Onlardan güç yitirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat. Atlıların ve yayalarınla onların üstüne yaygarayı kopar. Yani sesinde sarsıntıya uğrat. Yani bir propaganda tarzı, bir telkin tarzı bir şey. Atlarında ve yayalarında onları yaygarayı kopar. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaatlerde bulun. Şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez şeklinde buyuruyor Allah. Benim kullarım, yani mümin kullar, senin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün yoktur diyor Allah inşallah ayette. Yani şu anda da bakıyoruz evrimcilerin taktiği aynen bu şekilde. Yani böyle işte ara geçiş formu bulundu, işte evrim ispatlandı, kayıp halka bulundu. Böyle sürekli telkin, bağırtı. Böyle şimdi gerçeği bilmeyen insanlar, eğer yani Allah korkuları da düşükse, eğer Allah korkuları da azsa, o zaman tabii bunlar etkilenebiliyorlar. Hani acaba gerçekten evrim var mı diyorlar. Ama Allah ayetin devamında benim kullarım, yani mümin kullar üzerinde senin onlarda hiçbir zorlayıcı gücün yoktur diyor Allah ayette. Yani gerçekten Allah korkusu olan samimi Müslümanlara Allah bunun öyle olmadığını, evrimi kesinlikle olamayacağını gösteriyor inşallah net bir şekilde. Ve şeytanın ve onun yolunda giden kişilerin de propaganda yöntemlerini Allah bildirmiş burada. Ama müminler hiçbir şekilde Allah'ın izniyle bu olaya kalmıyorlar. Yani çünkü bu kadar, hani sen ne kadar bağırırsan bağır, ne kadar güçlü insanlara ve üst seviyede işte en büyük üniversitelerin başına geçirdiğin insanlara da bu yalanları söyletirsen söyledi, yalan yalandır. Değil mi? Yani dünyada 7 milyar insan şunu söylese, normal aklı başında bir insan kalkar der ki böyle bir şey olamazlar. Değil mi inşallah? Hı. Buradan da zaten o sonucu çıkartıyoruz Allah'ın
izniyle. İşte o aklı başında insan 1979 yılında i̇nşallah. Senin dediğin gibi kalktı ve böyle dedi inşallah. Şimdi bunlar hakikaten bir buçuk asırdır yaklaşık bir yalan atılmış ortaya. Şimdi onu sahiplenmeye çalışıyorlar. Onu Oktar'ın da dediği gibi cesedi ayakta tutmaya çalışıyorlar. O yüzden rezil oluyorlar. Yani yaptıkları şey hakikaten netice olarak rezalettir. Şimdi bilimsel olarak anlatacak hiçbir şeyleri olmadığı için işte böyle pandomimler yaparak, işte espriler yaparak, efendim işte öngörülerle, işte yani aslan demiyorum bak aslansı diyorum diye kendi görüşleriyle, ondan sonra işte böyle komik hareketlerle insanları oyalamaya çalışıyorlar. Oradaki çocukları oyalıyor.
Evet.
Senin dediğin gibi şeytan hakikaten aldatmadan başka bir şey vaat etmiyor. Çok da manidardır hocamızın Evrim Aldatmacısı diye bir kitabı var, eseri var. Evrim de hakikaten böyle bir oyunun bir parçasıdır. Aşağı yukarı bir buçuk asırdır insanlar bu aldatmacıyla, bu yalanla kandırıldılar. Ama hakikaten ortalık ve etraf boştu. Yani öyle bir küçüklükten beri bir telkin verildi ki insanların beyni uyuştu. Yani olağanüstülükleri, harikalıkları, ihtişamı görmemeye veya görmemezlikten gelmeye alıştırıldılar. Yani herkes bilir, küçücük bir çocuk birazcık şöyle aklı ermeye başladığı zaman şöyle bir güneşe bakar. Onu der, ne kadar garip der, bir ateş topu orada.
Maşallah.
Havada duruyor der yani. İşte bizi ısıtıyor. Onun sayesinde ısınıyoruz falan der. Ya bu nasıl oluyor der. Bir türlü de aklı almaz onu. Niye aklı almaz biliyor musunuz? Kime sorsa çünkü doğru cevabı alamaz. Derler ki ona, bu zaten güneş hep oradaydı. Yani milyonlarca yıldır zaten orada. Zaten ısıtır. Güneşin görevi de budur. İşte yaklaşırsa yaz olur, daha çok ısıtır. Uzaklaşırsa işte kış olur, daha az ısınırız. Bu kadar. Yani oradaki sırrı, oradaki olağanüstülüğü küçük bir çocuk asla öğrenemez. Öğrenememişti bugüne kadar. İlkokul, ortaokul, lisede de durum aynı. Biyoloji okuduk hepimiz. Kimya okuduk, matematik okuduk. Bütün o işte mikrobiyoloji okuyanlar var. Üniversitede öyle. Ama neyi okuyoruz? Var olan sistemlerin sıradanlığını bize anlatıyorlar. Yani son derece mükemmel, son derece kompleks olması onun göya evrimci kafaya göre sıradan olduğunu gösteriyor. Çünkü eskiden beri böyle zaten diyorlar. Yani bunu sorgulayan yok ama Mehdi Aleyhisselam'ın bir özelliği de sorgulayıcı olmasıdır. Hocamız onu açıklamıştı evet, röportajında. Ve dünya da artık ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın zirve gölgesinde olduğu için artık insanlar bakın sorguluyorlar. Bu çok önemli. O hoca, işte Celal Hoca orada atıp tutuyor ama artık insanlar buna inanmıyorlar.
Evet.
Çünkü sorguluyorlar. Eğer bir sorgularsak gerçeği hemen fark ederiz. Çünkü gerçek o güneş gibi son derece açık, dünyanın her yerinden görülecek şekilde yaratılmış durumdadır inşallah.
Evet.
Evrim teorisiyle veya başka bir teoriyle bunun üzerinin örtülmesi mümkün değildir. Ancak ne oldu? İşte bakın bilim her geçen gün gelişti. Bilim her geçen gün geliştiği için bu hocalar da gülünç duruma düşüyorlar. Ya insan yani değil mi? Kürsü sahibisin, profesör olmuşsun. Orada acayip hareketler yapıyorsun, bir oturuyorsun, bir kalkıyorsun falan. Ne anlatıyorsun sen orada diye sorduklarında işte maymunun nasıl insan olduğunu anlatıyorum. Yani bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir yaklaşım? Nerede burada bilimsellik? Bu rezalet. Bizim anlatımlarımıza bakıldığında da bak, şemalar, son derece akılcı, var olan gerçekler, bilimsel ifadeler, araştırılmış, gözlemlenmiş gerçekler ve sunumlar. Bilim budur. Böyle yapmak lazım. Hocamız birçok insana, bu kafadaki birçok kişiye de nasıl bilim yapılması gerektiğini de öğretmiştir eserleriyle. İnşallah.
İnşallah. Hocamızın İnşallah. Çok kıymetli kitapları var hakikaten. Yani
Maşallah.
O DNA mucizesi, protein mucizesi, sadece mesela hormon mucizesi. Bunların herhangi birini okuduğunuzda yani gerçek bilimin nasıl bir şey olduğunu, ondan nasıl Allah'ın varlığını anlayıp ondan nasıl büyük zevk aldığımızı da görüyoruz. Hakikaten yani bütün bu bilimleri Allah boşuna yaratmamış. Yani onu kendisine varan bilgiler olarak bize yaratmış. O gözle baktığınızda insanın içini muazzam bir araştırma duygusu da kaplıyor inşallah.
Evet.
Diğer türlü yani seninle alakasız, soğuk, böyle maddi yapılar. Yani bilsen de bilmesen de. Ama evet. Allah'a olan sevgiyi arttıran bilgiler olduğunu bilmek ve o duyguyu da yaşamak hakikaten evet. insana büyük bir zevk veriyor inşallah.
İnşallah. İnşallah. Bitirelim mi yavaş yavaş?
İnşallah.
İnşallah, evet. İnşallah bir... Allah şöyle buyuruyor Kur'an'da, şeytandan Allah'a sığınırız. Bu putlar ise sizin ve atalarınızın kendi istek ve öngörünüze göre isimlendirdiğiniz keyfi isimlerden başkası değildir. Bu putlar nedir? Darwinizm putu. Bu tesadüf saçmalığı. Ondan sonra yok doğal seleksiyon, yok mutasyon böyle. Atomların, cansız atomların güya hayatı bir araya getirdi. Bunların hepsi birer put, hiçbir gücü olmayan ve söz bunlar. Keyfi isimler. Yani istedikleri gibi isim vermişler öyle. Allah onlarla ilgili hiçbir delil indirmemiştir. Yani Darwinizm sıfır delille, bir de aksini ispatlayan milyarlarca delille rağmen savunulan bir pagan dini. Onlar yalnızca zanna ve nefislerinin alçak heva, istek ve tutku olarak arzu ettiklerine uyuyorlar. Yani hiçbir delil yok, sırf zan var. Yani böyle, şu şöyle olmuş, maymun ayağa kalkmış da işte otların arasında insan olmuş falan gibi zırvalar. Ve buna bağlı böyle geliştirdikleri diğer yalanlar. Oysa andolsun onlara Rablerinden yol gösterici gelmiştir. İşte ahir zamanda Hazreti Mehdi bu inşallah. Yol gösterici geldi. Onun için Darwinizm yerle bir oldu.
İnşallah.
3-5 sene içerisinde inşallah. Bu Celal Şengör'de diğerleri de süper utanacaklar.
İnşallah.
İnsanlardan çıkıp özür dileyecekler. Televizyonlara çıkıp. Ben görür gibiyim yani şundan.
İnşallah.
Yani kusura bakmayın biz ettik siz etmeyin. Yani bir kepazelik yaptık. Ama Allah affetsin diyecekler inşallah.
İnşallah.
Yayınımıza son verirken inşallah yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah.
Hayırlı,
hayırlı bayramlar, hayırlı inşallah. Geceler inşallah.